Sayfa 47. Keloğlan Masalları. Keloğlan ile Dev Anası. Bir varmış, bir yokmuş. Vaktiyle orman kenarında bir köyde anası ile birlikte yaşayan bir keloğlan varmış. Tembelin tekiymiş. Hiçbir işi istekle yapmazmış. Yapsa bile yarıda bırakırmış. Bir gün keloğlanın iki arkadaşı gelmiş. Haydi keloğlan, oduna gidelim demişler. Keloğlanın canı oyun oynamak varken oduna gitmek falan istemiyormuş. Anası güç bela keloğlanı oduna gitmeye razı etmiş. Üçünün de eline birer dilim yağlı ekmek vermiş. Döndüklerinde tatlı çörekler hazırlayacağını söyleyerek onları yolcu etmiş. Keloğlanla arkadaşları yağlı ekmek dilimlerini yiye yiye ormanın yolunu tutmuşlar. Hepsi ormanın bir köşesine dağılıp odun toplamaya başlamış. Keloğlan'ın arkadaşları kendilerine birer yük odun toplayıp dönmüşler. Bir de bakmışlar ki Keloğlan bir ağacın altına uzanmış yatıyor. Ne odun toplamış ne bir şey. Keloğlan, ne oldu? Sen neden odun toplamıyorsun diye sormuşlar. Keloğlan hiç oralı olmamış. Sanki suçlu arkadaşlarıymış gibi ben neden odun toplayacakmışım demiş. Annem size boşuna mı yağlı ekmek verdi? Benim odunumu da siz toplayacaksınız. Çocuklar ne yapsınlar? Keloğlan için de odun toplamışlar. İşlerini bitirip dönünce Keloğlan, işte senin için de odun topladık. Haydi yüklen de gidelim demişler. Demişler demesine ya, tembel Keloğlan hiç odun taşır mı? Annem size yağlı ekmekleri odun taşımanız için de verdi demiş. Çocuklar çaresizlik içinde Keloğlan'ın da odunlarını yüklenmişler. Köylerine dönmek için hep birlikte yola çıkmışlar. Bir süre yol yürüdükten sonra Keloğlan durmuş. Ben yoruldum. Annem ben yorulduğum zaman beni taşımanız için yağlı ekmek verdi demiş. Çocuklar yağlı ekmeği alıp yediklerine bin pişman olmuşlar. Keloğlan'ın sözü altında kalmamak için çaresiz Keloğlan'ı sırayla sırtlarına alıp taşımaya başlamışlar. Keloğlan arkadaşlarının sırtlarında başlamış yolu göstermeye. Şu taraftan gidelim, olmadı bu taraftan gidelim. Böyle şu taraftan bu taraftan derken yolu iyice şaşırmışlar. Hangi yöne gideceklerini bilememişler. Akşam olmuş, gün batmış, içlerine iyice korku bürüyen arkadaşları söyle bakalım şimdi ne tarafa gidelim demişler. Ormanın içlerinde bir ışık görmüşler. Keloğlan, şu ışıktan yana gidelim, belki orada bize yolu gösterecek birini buluruz demiş. Üç arkadaş gördükleri ışığa doğru yürümüşler. Kocaman bir evle karşılaşmışlar. Evin kendisi kadar pencereleri varmış, kapıları da kocamanmış. Pencerelerinden göz kamaştırıcı ışıklar geliyormuş. Fakat görünürlerde kimsecikler yokmuş. Üstelik evin içinden ufacık bir ses bile duyulmuyormuş. Kapıyı çalmışlar. Çok geçmeden kapı açılmış, karşılarına kocaman bir dev anası çıkmış. Keloğlan'la arkadaşları korkularından az kalsın oldukları yerde düşüp bayılacaklarmış ama dev anasının güler yüzünü görünce korkuları bir süre sonra geçmiş. Dev anası, "Hoş geldiniz benim güzel yavrularım." demiş. Keloğlan, "Köyümüzün yolunu kaybettik. Acaba bize yol gösterir misiniz?" demiş. Dev anası, gece vakti yolunuzu gene kaybedersiniz, içeri gelin. Bu gece konuğum olun. Yarın sabah size yolu gösteririm, köyünüze dönersiniz deyince çaresiz kalıp dev anasının konuğu olmuşlar. Hem çok yorgun hem çok acıkmış oldukları için dev anası onların karınlarını iyice doyurmuş. Sonra yumuşacık bir yatak yapmış, onları yatırmış. Karınlarını doyurup yatağa yatınca üçü de derin bir uykuya dalmışlar. Yalnız Keloğlan'ın içine bir kuşku girdiğinden uyumamış. Dev anasının kendilerine bu derece iyi davranmasına bir anlam veremediğinden Keloğlan sabaha kadar uyumamaya karar vermiş. Uyur gibi yaparak beklemeye koyulmuş. Dev anasının niyeti gerçekten kötüymüş. Uyuduktan sonra onları kızartıp yemek istiyormuş. Dev anası bir süre bekledikten sonra çocukların yattığı yere gelmiş, yavaş bir sesle "Kim uyuyor, kim uyanık?" diye sormuş. Keloğlan, "Herkes uyuyor, Keloğlan uyanık." demiş. Dev anası, "Sen neden uyumadın Keloğlan?" diye sormuş. Keloğlan bu fırsatı kaçırmak istememiş. "Anam bana yatmadan evvel yağda yumurta pişirirdi, ben de öyle uyurdum." demiş. Dev anası, Keloğlan uyusun diye hemen mutfağa gitmiş, yağda yumurtayı pişirip Keloğlan'ın önüne koyuvermiş. Keloğlan yağda yumurtayı güzelce yiyip yatıvermiş. Dev anası oturup Keloğlan'ın uyumasını beklemiş. Bir süre sonra gene gelip sormuş. Kim uyuyor, kim uyanık? Keloğlan gene bir önceki gibi cevap vermiş. Keloğlan uyanık, ötekiler uyuyor. Dev anası, Keloğlan sen neden uyumuyorsun diye sormuş. Uyumadan önce anam bana ayran yapardı, ben de öyle uyurdum demiş. Dev anası Keloğlan'ın uyuması için hemen bir tencere ayran yapmış. Keloğlan'a ayranı getirmiş. Keloğlan da kana kana içmiş, yeniden yatağa yatmış. Artık sabah olmak üzereymiş. Dev anasının da gözüne bir damla uyku girmemiş. Çocukları yemek için sabırsızlanıyormuş. Ayranı içen Keloğlan artık uyumuştur diye gene gelmiş. Kim uyuyor, kim uyanık diye sormuş. Dev anasının niyetinin bozukluğunu iyice anlayan Keloğlan da gözünü kırpmadan öyle yatıyormuş. Dev anasının sorusuna karşılık gene her zamanki cevabı vermiş. Keloğlan uyanık, ötekiler uyuyor. Dev anası artık kızar gibi olmuş. Neden uyumuyorsun Keloğlan diye kızgın kızgın sormuş Keloğlan. Uyumadan önce anam bana elek de dereden su getirirdi. Ben de suyu içer uyurdum demiş. Dev anası çaresizlik içinde duvardan eleği alıp dereye su getirmeye gitmiş. Hiç elekle su getirilir mi? İşte dev aklı ne olacak? Kendisi kocamanmış ama aklı ufacıkmış. Dere kıyısına gelen dev anası eleği suya daldırmış çıkarmış. Fakat eleği sudan çıkarır çıkarmaz sular yeniden dereye dökülüyormuş. Dev anası eleğe su doldurmak için uğraşa dursun, biz gelelim Keloğlan'a. Keloğlan dev anasını kandırdığını anlayınca hemen arkadaşlarını uyandırmış. Kalkın çocuklar, kaçalım buradan demiş. Çocuklar şaşırmış aval aval etraflarına bakınmaya başlamışlar. Hem bir parçacık da tatlı uykularından kaldırıldıkları için Keloğlan'a kızar gibi olmuşlar. Ne oldu, niçin kaçalım diye sormuşlar. Keloğlan, dev anası sabaha kadar bizi yemek için uğraştı durdu. Benim uyumadığım görünce bize ilişemedi. Şimdi onu dereye gönderdim. Gelmeden buradan uzaklaşmazsak artık bu defa üçümüz de yiyecektir deyince her şeyi anlayan çocuklar Keloğlan'ın peşinden tabanları yağlamışlar. O sırada eleğe su dolduramayan dev anası sonunda bunun bir oyun olduğunu anlamış. Evine dönmek için doğrulmuş. O sırada Keloğlan'la arkadaşlarının dereyi geçerek kaçtıklarını görünce peşlerine takılmış. Fakat Keloğlan'la arkadaşları çoktan dereyi geçip kaçıyorlarmış. Dev anası arkalarından seslenmiş. Keloğlan, ben yüzme bilmem. Dereyi nasıl geçtiniz bana öğretin demiş. Dere kıyısında bir değirmen taşı duruyormuş. Keloğlan dev anasına. Bak biraz arkanda bir değirmen taşı var. Taşı bir iple boynuna as, korkmadan suya atla, karşı kıyıya geçersin demiş. Söyledik ya, dev anasının gövdesi kocaman ama aklı ufacıkmış. Gene Keloğlan'ın sözüne kalmış. Belindeki kuşağı çözüp değirmen taşını boynuna asmış, kendisini hemen suya bırakıvermiş. Fakat boynundaki taşın ağırlığı ile yürüdükçe suya batmış, suya gömülmüş ve böylece azgın dev anası boğulup gitmiş. Dev anasından kurtulan arkadaşları Keloğlan'a teşekkür etmişler. Hep birlikte yeniden odun toplamışlar. Keloğlan da artık tembelliği bırakmış. Arkadaşlarına yardım etmiş. Odunları yüklenip evlerine dönmüşler. Keloğlan ve Topal Dev. Vaktiyle bir Keloğlan varmış. Nedense hep Keloğlanlar tembel olurlar. Bizim Keloğlan da tembelin tekiymiş. Annesi onun tembelliğinden bakıp usanmış. Bir sabah heybesine biraz un, birkaç yumurta ve ekmek koymuş. Hadi git, çalış çabala, ekmek parası kazan öyle gel diyerek Keloğlan'ı evden kovmuş. Keloğlan heybesini omuzlayıp yola çıkmış. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş, yolda bir çiftliğe rastlamış. Bir hayli yorgun olduğu için şu çiftliğe gider bir parça dinlenirim demiş. Çitlerden geçip çiftliğin avlusuna girmiş. Fakat kimseciklerin olmaması da dikkatini çekmiş. Avlunun orta yerinde kocaman bir konak görmüş. Kapıları ardına kadar açıkmış. Salonda üzerinde türlü yemekler duran bir masa hazır, öylece duruyormuş. Keloğlan dayanamamış, yemeklerden birer kaşık almış, karnını doyurmuş. Sağa sola bakmış, kimsecikler yok. Hem yorgun hem de uykusuzmuş. Orada bulduğu bir divan üzerine uzanıp uykuya dalmış. Uykuya dalmış ya, dalmamış ki birden gök gürültüsüne benzer bir gürültü duyup uyanmış. Bir de ne görsün? Karşısında koskocaman bir dev durmuyor mu? Korkmuş korkmasına ama korkunun ecele bir yararı olmadığını bildiğinden hiç bozuntuya vermemiş. Ne oluyor? Ne bu gürültü diye sormuş. Dev Keloğlan'ın çıkışı karşısında şaşırmış, eline aldığı bir taşı göstererek bana bak ben bir taşı sıkarsam bulgur gibi yaparım demiş. Keloğlan hiç altta kalır mı? Ne olmuş sanki? Bu da bir marifet mi? Ben de bir taşı sıkarsam un gibi ufalarım demiş. Hadi yap da görelim. Önce sen yap bakalım. Dev elindeki taşı sıkmış. Gerçekten de bulgur gibi ufalamış. Keloğlan deve hissettirmeden heybesindeki undan bir avuç almış. Sonra çevik bir hareketle yerden taş alıyormuş gibi yapıp avucunu sıkmış. Sonra sıkılı avucunu açıp devin yüzüne unu üflemiş. Gördün mü şimdi demiş. Dev biraz bozulmuş ama altta kalmak istememiş. Ben bir taşı sıkar 3 damla su çıkarırım demiş. Keloğlan gene heybesinden bir yumurta çıkarıp eline almış. Önce dev sıkmış taşı gerçekten 3 damla su çıkarmış. Sıra Keloğlan'a gelmiş. Elindeki yumurtayı sıkınca dev şaşırmış. Anlıyorum. Sen benden kuvvetlisin. Bundan böyle emrindeyim. Ne istersen yaparım demiş. Böylece Keloğlan devin çiftliğine yerleşmiş. Devin bir ayağı topalmış. Keloğlan da zavallı devi koşturup dururmuş. Böylece günler geçmiş. Topal dev artık Keloğlan'a hizmet etmekten bıkmış usanmış. Tek başına hakkından geleceğine pek gözü kesmediği için bir gün Keloğlan'a buralardan uzaklarda benim 2 kardeşim var. Onları çok özledim. Seninle onları ziyarete gidelim demiş. Keloğlan'ın da zaten canı sıkılmaya başlamış. Devin teklifini kabul etmiş. Yalnız bir sorun var. Senin ayağın sakat. Ben çok hızlı yürürüm. Bana yetişemezsin. İyisin beni sırtına al demiş. Topal dev bunu seve seve kabul etmiş. Birlikte yola çıkmışlar. Tam 1 hafta geceli gündüzlü yol almışlar. Sonunda devin kardeşlerinin bulunduğu yere gelmişler. Dev kardeşlerine Keloğlan'ın ne kadar güçlü olduğunu anlatmış. Keloğlan'a en güzel odalarından birini vermişler. Keloğlan rahatı bulmuş fakat dev kardeşler hiç de rahat değilmişler. Bir an önce Keloğlan'dan kurtulmak istiyorlarmış. Bir gün 3 dev baş başa vermişler. Bu beladan nasıl kurtulacağız demişler. Gece Keloğlan uyurken evin damından üzerine sıcak su döküp onu haşlamaya karar vermişler. Keloğlan konuşmalarını duymuş. Gece olunca yorganın altına yastığı koyup kendisi bir köşeye çekilmiş. Devler kaynattıkları kazan kazan suları Keloğlan'ın yatağına aktarmışlar. Devlerden biri, artık kurtulduk, haşlanmıştır diye sevinmiş. Topal dev, o gene ölmemiştir, boşuna sevinme demiş. Sabaha beklemeye karar vermişler. Keloğlan her zamankinden geç kalkmış. Devler merak içinde Keloğlan'ın yattığı yatak odasının kapısında toplanmışlar. Başlamışlar öldü ölmedi tartışmasına. Neden sonra Keloğlan içeriden kapıda ne gürültü ediyorsunuz diye bağırmış. Devler korka korka kapıyı açmışlar. Bakmışlar ki Keloğlan yatakta oturuyor. Geceyi nasıl geçirdiniz efendim diye sormuşlar. Keloğlan bu gece çok sıcak vardı terlemişim bütün yatak ıslanmış deyince devler birbirlerinin yüzüne baka kalmışlar aralarında. Bu ne güçlü adam kaynar suları ter yapıp çıktı bununla başa çıkamayız diye konuşmuşlar. Devlerin 300 kilo ağırlığında bir topları varmış. Bir sabah Keloğlan'a bugün biraz top oynayalım demişler. 300 kiloluk topu alıp meydana çıkmışlar. Devler sıra ile topu alıp fırlatmış. Kimi 50 kimi 100 metre uzağa atmış. Sıra Keloğlan'a gelmiş. Keloğlan topu kucaklamış. Bir taraftan da kafasıyla sağa solu kollayarak kendi kendine söylenmeye başlamış. Topal dev Keloğlan'a yaklaşıp öyle ne yapıyorsun diye sormuş. Keloğlan topu ne tarafa atacağımı hesaplıyorum. Şu yana atsam denize düşecek, bu yana atsam yine deniz demiş. Top devlere baba yadigarıymış. Topal dev hemen Keloğlan'ın eline yapışmış. Aman dur atma diye yalvarmış. Böylece Keloğlan üstesinden gelemeyeceği bu yarışmadan da yakayı kurtarmış. Kısacası devler ne yaptılarsa Keloğlan kurnazlıkla işin içinden sıyrılmasını bilmiş. Bir sabah ülke padişahından devlere bir haberci gelmiş. Ülkemizde bir ejderha türedi. Suyumuzun kaynağı başına oturdu, bize su vermiyor. Her sabah bir genç kızı kurban etmezsek bir yudum su alamıyoruz. Padişahımızın selamları var. Bizi bu beladan kurtarmanızı istiyoruz. Devler, iyi hoş ama biz kendi başımıza bir karar veremeyiz. Bizim bir efendimiz var. O gidelim derse gideriz demişler. Haberciyi Keloğlan'ın yanına çıkarmışlar. Haberci karşısında kendisi gibi bir insanoğlu ile karşılaşınca şaşırmış. Keloğlan'a padişahın ricasını tekrarlamış. Keloğlan içinden işte bu devlerden kurtulmak için önüme bir fırsat düştü diye sevinmiş. Haberci devlerle birlikte gelip ejderhanın hakkından geleceklerini söylemiş. Hemen yol hazırlıklarına başlamışlar. Keloğlan gene her zamanki gibi topal devin sırtına binmiş. Uzun bir yürüyüşten sonra padişahın ülkesine gelmişler. Ejderha her gün şehre saldırır, birkaç cana kıyarmış. Keloğlan şöyle bir araştırma yapmış. Ejderhanın ne taraftan gelip gittiğini soruşturmuş. Devleri birer köşe başına dikmiş, kendisi de gezmek bahanesiyle şehrin dışına çıkmış. Böylece ejderha ile karşılaşmak tehlikesinden kurtulmak istiyormuş. Yemyeşil bir çayırlık görüp gidip üzerine oturmuş. Cebinde taşıdığı ekmeği çıkarıp yemeye başlamış. Bir süre sonra altındaki çayırın kıpırdamakta olduğunu hissetmiş. Korkudan sağa sola bakınırken bir de ne görsün? Çayırlık sanıp üzerine oturduğu yer ejderhanın sırtı değil mi? Uyanan ejderhanın kulaklarını görünce işi anlamış. Hemen düşmemek için ejderhanın kulaklarına yapışmış. Neye uğradığını anlayamayan ejderha şehre doğru koşmaya başlamış. Keloğlan'ı ejderhanın sırtında gören devler, "Bakın efendimiz ejderhayı yakalamış getiriyor." diye sevinmişler. Ellerindeki palalarla bir vuruşta ejderhanın kafasını uçurmuşlar. Kısa sürede ejderhanın öldürüldüğü haberi şehirde duyulmuş. Hele ejderhayı yakalayanın Keloğlan olduğu öğrenilince herkes bu kahraman genci görmek için sokaklara dökülmüş. Ülke padişahı Keloğlan'ı kutlamış, heybeler dolusu altın vermiş, devleri de ayrıca ödüllendirmiş. Keloğlan artık evine dönmek istiyormuş. Topal deve bunu söyleyince hepsi buna çok sevinmişler. Yalnız kendisini eve götürmesini topal devden istemiş, padişaha veda edip yola çıkmışlar. Yarı yolda topal dev kardeşlerinden ayrılmış, Keloğlan'ın memleketine doğru yola koyulmuş. Keloğlan altın dolu heybeleri yüklediği devin sırtında şarkılar, türküler söyleyerek memleketine gelmiş. Doğruca evlerinin kapısı önünde durmuşlar. Keloğlan kapıyı çalmış. Anası Keloğlan'ı görünce şaşırmış. Sonra gözü Keloğlan'ın arkasında duran deve ilişince korkudan hemen oraya yıkılmış. Keloğlan anasına ayıltmış. "Ana korkma, bu dev benim evrimde, sakın korktuğunu belli etme." demiş. Devle birlikte eve girmişler. Keloğlan'ın yokluğunda annesinin bir bebeği olmuş. Bebek beşikte yatıyormuş. Kocaman dev odada öyle bir soluk alıp veriyormuş ki nefesin etkisiyle bebek beşikten kalkıp havalanmış. Başlamış odanın tavanına doğru uçmaya. Dev şaşkın bakışlarıyla bebeği izliyormuş. Dayanamayıp Keloğlan'a sormuş. "Bu bebek ne yapıyor böyle?" demiş. Keloğlan "Ne yapsın?" demiş. "Dedesinden kalmış kılıcı arıyor ki senin başını uçursun." der demez dev öyle bir yerinden fırlayıp kaçmış ki arkasından ok atsan yetişmez. Böylece dev belasından kurtulan Keloğlan ve ailesi padişahın verdiği altınlarla ömürlerinin sonuna dek rahat bir hayat sürmüşler. Keloğlan ile iki padişah. Keloğlan günün birinde padişahın sarayı önünden geçiyormuş. Bakmış ki pencerede bir kız oturur. Kız değil, ay parçası. Kıza o kadar hayran kalmış ki pencerenin dibinden ayrılamamış. Akşama doğru padişah avdan dönerken bu Keloğlan'ı hayran şaşkın pencerenin dibinde dikilir bulmuş. "Ne ararsın ak Keloğlan pencerenin dibinde?" diye sorunca Keloğlan bu. "Dünyada bir garip başı ile bir yırtık peşi var, başında poşusu, kimseden de korkusu yok." Dost doğru cevap vermiş. "Padişahım, Allah uzun ömürler versin, devletini yüceltsin. Ben senin kızını pencerede gördüm, aşık oldum. Ona tutuldum da buralarda dolanıyorum." demiş. Padişah o kadar öfkelenmiş ki onu zindana attırmış. Keloğlan tam 7 yıl karanlık zindanda tek başına düşünmüş, bunalıp kalmış. Günün birinde Hint padişahından bu ülkenin şahına bir mektup gelmiş. İçinde yazmış ki, "Sana bir değnek gönderiyorum. Bunun hangi başı kalın? Bildinse bildin. Bilmedinse vaktinde hazır ol, yer götürmez asker ile üzerine seferim var." Padişah mektubu okumuş, gönderilen değneği gözden geçirmiş. Çevresinde veziri vüzerası peş peşine muayene etmişler. İçlerinden hiçbiri bu değneğin hangi başının kalın olduğunu bilememiş. padişahtır, bunalmış, en sonunda kızına akıl danışmış, o da hemen. Aman padişah babacığım, zindanda bir Keloğlan olacak, bir de ona danışalım demiş. Kız hemen zindana inmiş, kapıları açtırmış, bu Keloğlan'ı bulmuş da olanları bir bir anlatmış. Keloğlan'dır bu. Vaktiyle nice değnekler yontmuş, nicelerini kırmış ve nicelerinden de atlamış. Keloğlan dinlemiş, hem de gülmüş. Sonra da demiş ki, bundan kolay ne var a padişah kızı? Git babana selam söyle, o değneği suya atın. Hangi yanı daha kalınsa o yanı suya batar. Hem de şunu unutmasın, elde olan beyde ve de padişahta bulunmaz, sorup sual edilmeden her önüne gelende hapislere atılmaz. Kız sevinmiş, koşmuş babasına. Keloğlan'ın söylediklerini anlatmış. Değneği suya atmışlar, batan yanına işaret koyup bu başı kalındır diyerek Hint padişahına yollamışlar. Hint padişahı bakmış ki doğru yana işaret koymuşlar, bunu bildiler. Ama er oyunu üçtür, iki sorum daha var, onları da bilse gerek demiş. Padişaha üç tane at göndermiş. Üçü de aynı soydan, aynı boydan, aynı dondan imiş. Birini birinden ayırmanın mümkünü yok. Bu atlardan hangisi ana, hangisi tay, hangisi de tayın tayı. İşte padişahın bileceği soru bu. Padişahtır, atlara bir bakmış, iki düşünmüş, elini sakalına atmış, taraklıya taraklıya öylece kalmış. Baytarları, at cambazlarını, seyis başıları çağırtmışlar. Hiçbiri bilememiş, işin içinden çıkamamış. Padişah hanım kızına haber salmış. Keloğlan'a olanları anlatmış kız. Aman Keloğlan, böyleyken böyle. Üç at geldi, üçünü birbirinden ayıramıyoruz. Hangisi ana, hangisi tay, hangisi tayın tayı? Aman bunun çaresi demiş de boynunu bükmüş. Keloğlan düşünmüş de, beni buradan çıkarın, yardım edeyim demiş. Keloğlan'ı çıkarmışlar zindandan. Padişahım, bu iş ötekinden kolay. Şimdi buyur bu atları bir ahıra kapasınlar. Kapısının önüne de bir de hendek kazsınlar. Hendeğin içini suyla doldursunlar. Anasını tayını, tayının tayını ayırmak işten değil demiş. Padişah Keloğlan'ın dediklerini hemen buyruk salıp yaptırmış. Herkes avluya birikmiş. Keloğlan'dır, almış eline bir kamçı, ahıra girmiş, kapıları açmış, başlamış atları kamçılamaya. Atların üçü de gelip kapıya yığılmış. Önce biri kapıda durmuş, başını sağa sola yatırmış, ön ayaklarını kırdığı gibi hendeğe atlayıp geçmiş. Keloğlan seslenmiş. Bu geçen ana çattır demiş. Yine kamçılamış, bu sefer de biri kapıdan fırlamış, hendeği geçmiş. Keloğlan yine seslenmiş. Bu geçen de onun tayıdır. Yine kamçılamış, bu sefer de en geride kalan sıçrayıp geçmiş hendeği. Keloğlan yine seslenmiş. Bu geçen de tayın tayıdır. Avluda dikilip olup bitenleri seyredenler Keloğlan'ın marifetine parmak ısırmışlar. Seyisler davranıp hemen bu atlara işaretler koymuşlar, Hint padişahına göndermişler. Hint padişahı bakmış ki bu da doğru. Tutmuş bir mektup yazdırmış. Memleketin büyüğü, akıllısı hem de sakallısını gönder. Sorguya çekmem gerek diye haber yollamış. Padişah memleketin büyüklerini, akıllılarını, sakallarını tellal bağırtıp toplamış. Hiçbiri bu işe yanaşmamış. Padişah en sonunda Keloğlan'ı çağırtmış, olup biteni anlatmış. Keloğlan da, ben giderim padişahım, yüzünü ak edecek cevaplar da veririm. Üstüne üstlük Hint padişahını esir alır gelirim. Ama bu işlerime karşılık bana kızını vereceksin. Padişah öylesine tamam demiş. Keloğlan padişahtan bir deve, bir keçi, yol harçlığı para almış. Çıkmış yola. Hint padişahı büyük bir heyet beklerken devenin yularını, keçinin ipini çekerek bir Keloğlan'ın çıkık gelişine şaşıp kalmış. Oğlum, padişahınız ülkesinin büyüğünü, akıllısını hem de sakallısını gönderecekti. Onlar yollarda mı kaldı diye sormuş. Oğlan deveyi göstermiş. İşte en büyüğümüz budur efendim demiş. Sonra da keçiyi göstermiş. İşte bu da sakallımız efendim demiş. Sonra da kendini işaret etmiş. Ülkemizin en akıllısı da benim. Buyur sor padişahım demiş de başını dikmiş durmuş. Padişah da, ya öyle mi? Söyle bakalım. Gökte yıldız kaç? Deyince bu da, tam benim keçimin kılları kadardır padişahım demiş. Padişah da, neden malum deyince Keloğlan da, saymak size düşer padişahım demiş. Divanda bulunanlar birbirlerine bakışmışlar, baş başa vermişler, Keloğlan'ın cevabını kabul ettiklerini bildirmişler. Bunun üzerine padişah bir soru daha sormuş. Dünyanın ortası neresidir? Şu bizim devenin sağ art ayağının bastığı yerdir padişahım. Neden malum? Ölçmek size düşer padişahım deyince divanda bulunanlar birbirlerine bakışmışlar, baş başa vermişler, Keloğlan'ın cevabını kabul ettiklerini bildirmişler. Bunun üzerine padişah, pekala oğlum bunu da bildin, gel senin bahşişini vereyim demiş, elini cübbesinin cebine sokmuş da, aç oğlum mendilini demiş, Keloğlan mendilini açmış, padişah şıkır şıkır şıkır şıkır diye saymaya başlamış. Sonra öbür elini de cebine sokmuş, bu sefer de tıkır tıkır diye saymış. Keloğlan mendilini dört ucundan çevreleyip tutmuş, gözlerini de dört açmış bekliyor. Ne elde ne de mendilde para filan yok. Lakin padişahın oyununu anlamış da, sağ ol, eksik olma padişahım, ne verirsen elinle, o gitsin seninle. Kerem'in kadar şanın, şerefin artsın, hazinen çoğalsın, eksilmesin demiş. Mendilin dört yanını içinde para taşıyormuş gibi katlayıp bohçalamış, almış göğsüne sokmuş. Padişah da kendi kendine, çok iyi, bu sefer oğlanı alt edeceğiz, yutturduk hele demiş. Keloğlan etek öpmüş, dışarı çıkmış, çarşıya yollanmış, en büyük dükkana girmiş, başlamış ayıklayıp seçmeye, yükte hafif, pahada ne ağır varsa tezgahın üstüne yığdırmış, top top kumaşlar indirtmiş, denkler yaptırmış, yattığı hana göndermiş, sıra hesap vermeye gelmiş. Birkaç saat uğraşmışlar, kalem kalem saymış, yekün etmişler. Çok büyük para tutmuş. Keloğlan hesaba başını çevirip bakmamış bile, göğsünden mendili çıkarmış, düğümünü çözmüş, kat kat açmış, içinden alıp tezgaha şıkır şıkır tıkır tıkır diye saymış. Sonunda iyice yorulmuş ama ödemeyi de bitirmiş. Yekünden biraz fazlaca verdim ama artık üstüne hamama kahveye verirsiniz, harçlık edersiniz. Haydi kalın sağlıcakla, Tanrı'ya emanet olunuz demiş, yürümüş çıkmış. Mağazadakiler bakmışlar ki bütün o şıkırtı ve tıkırtılardan, Keloğlan'ın kurulup kurulup afur tafur etmesinden sonra ortada para filan yok. Hemen Keloğlan'ın peşinden seyirtip yakaladıkları gibi bağıra çağıra kadının önüne çıkarmışlar. Olup bitenlerin hepsini döküp anlatmışlar, hem de şıkırtısı tıkırtısıyla. Sonunda kadı Keloğlan'a dönüp sorunca o da, "Vallahi kadı efendi, şaştım kaldım. Sizin bu ülkenizin halkı ne kadar asiymiş. Padişahınızın verdiği çil çil paraları bunlar kabul etmiyorlar. Dükkanda ödediğim paraları padişahınız verdi vezirlerinin huzurunda şıkır şıkır tıkır tıkır saya saya. Ben de aynen kumaşçıya ödedim. Nedir davaları anlamadım. Hem padişahın parasını kabul etmiyorlar hem de bize iftira ediyorlar. Paralarını aldılar, seslerini çıkarmasınlar." Kadı sakalını avuçlamış, kara kaplı kitabını kapamış. "Bu dava ancak huzurda görülür." demiş. Hepsini önüne katıp padişahın huzuruna götürmüş. Keloğlan hemen davranmış, söze girişmiş. "Aman padişahım, başıma neler geldi. Şu adamların mağazasından öteberi aldım. Sonra sizin bana kendi elinizle verdiğiniz paralarla bir güzel ödedim. Helalinden bahşiş de verdim. Adamlar bu parayı kabul etmediler. Üstelik bir de iftira ettiler." Bunun üzerine padişah vezirlerine bakmış. Hepsinin başları önde, sakal altından sırıtıyorlar. Bu sefer de Keloğlan'ın üstün geldiğini anlamış. "Hele bırakın, bu oğlanı hakkı var. Borcunu ben öderim." demiş. Hepsi huzurdan çıkmışlar. Keloğlan da ertesi gün sarayın karşısında bir hallaç dükkanı açmış. Gecenin bir vakti bir sandıkla dükkana gelmiş. Soyunmuş, bedenini bir güzel zamklayıp pamuk yığınları üzerinde yuvarlanmış. Her yanı pamukla kaplanmış ve çıkıp doğruca saraya gelmiş. Nöbetçiler bunu görünce korkmuşlar, büzülüp yerlere eğilmişler, el kadar kalmışlar. Keloğlan doğruca padişahın odasına çıkmış, yatağındaymış. Korkudan ödüp atlamış, dili tutulmuş içinden. "Eyvah, can alıcı geldi, vay başıma gelenler." demiş. Yorganın içine büzülmüş Keloğlan demiş ki, "Ben can alıcıyım, seni yukarıdan istiyorlar. Benimle birlikte geleceksin. Sesini çıkarırsan ümüğünü sıkar, canını alırım." Padişah korkusundan sapır sapır titremeye başlamış. Keloğlan bunun koluna girmiş, sürükleye sürükleye götürmüş. Merdivenlerden iner, yollardan geçerlerken nöbetçiler iki yanı selama durmuşlar. Keloğlan padişaha getirip dükkanındaki sandığa koymuş, kapağında bir güzel kilitlemiş. Doğru hana varmış, eşyalarını katırlara yüklemiş, dükkandan da sandığı almış, daha geceden yola çıkmış. Aylar geçmiş, yollar aşmış, kendi ülkesine günün birinde ulaşmış. Padişahın sarayına gelip denkleri yıkmış, eşyaları, kumaşları kat kat sıra sıra tahtının önüne döküp sermiş. "Buyurun padişahım," demiş. "Bunlar sana hediyem, bunlar da vezirlerine bergüzarım, bunlar da kızınıza çeyiz, ağırlık." Son kalan sandığı açmış da, "İşte bu da Hint padişahıdır, celalli, kibirli, sorgulu, sualli bir şahtır," deyince sandıktan iki kat el ayak tutmaz, inliye sızlıya birisi çıkmış. Padişahın tahtının basamaklarına kapanmış. Kendini öteki dünyada Azrail'in huzurunda sanıyormuş. Padişahtır, bunun haline acımış. Keloğlan olup bitenleri baştan sona anlatmış. Padişah emir salmış, davullar çaldırıp tellallar çıkarmış, düğün kurdurmuş. Ülkenin dört bir yanından, komşu ülkelerden misafir ve davetliler çağrılmış, 40 gün 40 gece dernek olmuş, yenilmiş, içilmiş. Padişahın kızını Keloğlan'a vermişler. Düğünden sonra da Hint padişahını kendi memleketine yolcu etmişler. Padişah bu Keloğlan'ı baş vezir etmiş, gamsız tasasız bir kenara çekilmiş. Onlar ermiş muratlarına, biz çıkalım kerevetine. Kırk Aramiler. Bir varmış bir yokmuş, insanoğlunun başından geçenler dağdan taştan, dereden tepeden daha çokmuş. Evveller evvel iken, keçiler berber iken, balıklar kanat çırparmış gökyüzünde, kuşlar yüzermiş derinde. Anı unutulmuş zamanların birinde bir Keloğlan varmış. Yoksul mu yoksul, altın inci arada bul. Altınlardan inciden geçtik, Keloğlan giyecek giysi bile bulamazmış sırtına. Çuldan bir abayı sarınır, bir oğlak postekisini de geçirmiş kel başına. Ama bakın Keloğlan'ın zorlu bir tekesi varmış. Kıvrım kıvrım, çengel çengel boynuzlu. Bazen yaramaz, bazen uslu. Uslu anlarında tekecik Keloğlan'ın peşinden ayrılmazmış. Ama yaramazlığı tutunca tutabilene aşk olsun. Sıçrar aşarmış avlu duvarını, talan edermiş komşusunun bahçesini bağını. Daha da olmazsa tutarmış dağın yolunu, orada dağ keçileriyle oynaşır, sırnaşır, hatırlamazmış bir ev tekesi olduğunu. Anası Keloğlan'a, "Bre Keloğlum, kabak kafalı keleş oğlum," demiş. "Teke bizim ne işimize yarar? İkide bir başını alıp dağa kaçar. Şunu sat da yerine bir keçi al. Hiç olmazsa akça sütünü sağar, kuru ekmeğimize katık yaparız," demiş. Dermiş ama sözün dinleyen kim? Keloğlan sabahleyin erken kalkar, ne sağına bakar ne soluna, düşermiş yayla yoluna. Çengel boynuzlu tekesi önünde, otlu sulu derelerde tekesini otlatır, akşam eve dönünce de anasını kırda yaptığı maskaralıkları anlatırmış. Bir gün gene yaylada tekeyi salmış çayıra, kendisi de Mevlam kayıra diye bir ağacın gölgesine sırt üstü uzanmış. Tam uykunun ortasındayken at kişnemeleri, katır sesleri uyanmış. Bakmış bir sürü haydut. Bir yandan çadır kuruyorlar, bir yandan da bir sürü atı, katırı otlatıyorlar. Keloğlan kel başını kaşımış. Bu kuş uçmaz, kervan geçmez yaylada, hiç böyle şeyler olmazdı. Bunlar da neyin nesi, kimin fesi diye düşünüp dururken, pala bıyıklı, belleri hançerli iki adamın tekesini yakaladıklarını görmez mi? Kan beynine sıçramış, koşmuş, tekesinin ince sakalından yakalamış. "Bu teke benim amcalar, onu nereye götürüyorsunuz?" demiş. Demesine demiş ama adamlardan bir karşılık beklerken temiz bir sopa yemiş. Meğer bunlar 40 haramiler dedikleri 40 kardeşlermiş. Zavallı Keloğlan'ın gözleri önünde sevgili tekesini kesmişler. Derisini yüzmüşler, şişe geçirmişler. Nar gibi kızartmışlar. Sonra da başına geçip afiyetle yemişler. Yutkunan Keloğlan'a bir lokma bile vermemişler. Keloğlan akşamüstü kös kös dönmüş evine. Yüzünden düşen bin parça. Anası: "Bire oğlum, denizde gemilerin mi battı? Bu ne hal?" Bir tatlı dilinle bir güleç yüzün vardı. Anlattıklarını dinler yüzüne baktıkça içim açılırdı. Şimdi ise dut yemiş bülbüle dönmüşsün. Suratın yağmur bulutu gibi kararmış demiş. Keloğlan evin bir kenarına pusmuş, hep susmuş. Bir kerecik olsun konuşmamış, gülümsememiş. Geceyi yatmadan önce susarak geçirmişler. Sabah olunca Keloğlan anasına, ''Ana, sandıkta bir entariyle bir önlük var mı?'' demiş. ''Var'' demiş anası da. Dilinin çözülmesine sevinmiş. ''Ama entariyle önlüğü ne yapacaksın? Yoksa benden habersiz nişanlandın mı?'' Keloğlan hiçbir karşılık vermemiş anasına. Verdiği kırmızı entariyi giymiş, mor önlüğü de önüne bağlamış, olmuş bir kel kız. Düşmüş yayla yoluna, yürümüş salına salına, sözde madımak topluya topluya, türküler söyleyip hopluya hopluya yaylaya ulaşmış. Bakmış ki 40 haramiler gene orada yiyip içiyorlar. Haramilerin başı kel kızı görünce adamlarına onu buraya getirin diye buyurmuş, tutup getirmişler. Şöyle bir bakmış yüzüne baş harami, kel olmasan bayağı güzel bir kızmışsın demiş. Sonra önüne bir yığın sülün koymuş. Al şu sülünleri anana götür, bunları kızartsın, yanına da birisini dolusu yağlı pilav yapsın. Yarın gelirken al getir, sülünlerin bir lokma eti bile kaybolmayacak, sonra hesabını senden sorarım. Biraz ötede bir atın nalını sökmeye uğraşan kocaman burunlu bir harami, ''Kel kız, kel kız'' demiş. ''Sülünlerin katılarını bir yere atma sakın. Katı yemeye bayılırım ben.'' Kel kız, ''Atmam, atmam'' demiş. ''Zaten onları köpeklere atsan onlar bile yemez.'' Keloğlan ayakları bağlı sülünleri sarmış sırtına, düşmüş köyün yoluna. Derelerden tepelerden geçerek, soğuk sular içerek eve gelmiş. ''Ana'' demiş, ''Al sana bir sürü sülün. Nereden aldığımı hiç sorma. Nar gibi kızart, yiyelim. Felekten bir gün çalalım, keyfimize bakalım.'' Sülünleri temizlemiş anası. Kızartmış nar gibi. Başına geçip saldırmışlar aç kurtlar gibi. Afiyetle yiyip bitirmişler. Ertesi sabah Keloğlan mor bir entari giymiş, önüne de al bir önlük bağlamış, kel başına geçirdiği postekiyi çıkarıp atmış. Yerine beyaz, kenarları dal dal oyalı bir yemeni bağlamış, düşmüş yola. Sözde madımak topluya topluya, türküler söyleyerek hopluya hopluya yaylaya ulaşmış. Haramiler başlarını kaldırıp bakmışlar, mor entareli, ak yazmalı bir dünya güzeli. Hemen koşuşmuşlar, mor entareli kızın başına üşüşmüşler. Neredeyse önce sen gördün, ben gördüm diye birbirlerine hançer çekeceklermiş. Ama en büyükleri birkaç çatmasıyla onları susturmuş. İşte dünya güzeli bir kız. Kendi isteğiyle ayağımıza geldi. En küçük kardeşimizden başka hepimiz evli olduğumuza göre bu onun kısmettir deyince öbürleri biraz sıkılmışlar, uzun bıyıklarını çekiştirip durmuşlar ama boyunlarını büküp sessizce razı olmuşlar. Çadırları sökmüşler, atlara katırlara binip düşmüşler yola. Takılmadan sağa sola az gitmişler, uz gitmişler. Keklik sülün avlayarak, kaçan ceylanlara ok atarak iki gün iki gece yol gitmişler. Varmışlar büyük bir şehire. Girmişler büyük bir konağa, konağın 40 kapısı, 40 odası, 40 penceresi varmış. 40 haramiler çapulculuktan sonra burada yaşarlarmış. Şehirde ellerinde tesbih, dillerinde dua. Günleri geçermiş namazda niyazda. Kimse onların 40 haramiler olduğunu bilmezmiş. Kimse onların şehirde ne bir fenalığını görmüş ne de hallerinden bir kötülük sezmiş. Neyse, harami kardeşlerin konağa girdikten sonra ilk işleri bir imam çağırtmak olmuş. İmam, mor entarili kızla en küçük haraminin nikahlarını kıymış. Nikah töreni sona erince baş harami ikisinin elinden tutmuş, onları 40. odaya koymuş. Sonra herkes kendi odasına çekilip uyumaya başlamışlar. Mor entarili kız, yani bizim Keloğlan, sesini inceltip tatlandırmış, sözlerini kanatlandırmış. Kocacığım demiş, biz yatmadan önce şarap içeriz. Doğrusu çok güzel bir adetiniz varmış demiş. Çok iyi olur, önce kafaları çekelim, Murat almaya da sıra gelir sonra. Gitmiş, evin mahzeninden bir kasa şarap getirmiş. Başlamışlar içmeye. Keloğlan bir punduna getirip ağzına götürdüğü kadehi yere dökerken damat hiç ara vermeden bardakları boşaltıp durmuş. İçki şişede durduğu gibi durur mu? Çok geçmeden haytanın içkileri vurmuş başına. Şaşı şaşı bakmaya başlamış sözde hayat arkadaşına derken bir pelteklenme çökmüş diline. Kısa zamanda serilip yuvarlanmış halının üstüne. Sözde damadın kendisinden geçtiğini anlayınca Keloğlan yerinden kalkmış, eline bir ustura almış. Haraminin ince uzun bıyıklarını, saçını, sakalını, kaşlarını, kirpiklerini bir güzel tıraş etmiş. Caz çavlak bırakmış adamı odanın içinde. Sandıkları, raflarda bulduğu yükte hafif pahada ağır şeyleri bir bir çıkına doldurmuş, çıkıp giderken oda kapısına bıyıksız teke, gez seke seke, şimdilik yeter, seneye kalmaz, biter yazmış. Sabah olmuş, aynı anda uyanmış haramiler. Kırk odanın kapısı aynı anda açılmış. Aynı anda geniş kahvaltı sofrasının başında toplanmışlar. Baş harami saymaya başlamış onları. Bir bu baştan saymış 39 kişi, bir öbür baştan saymış yine 39 kişi. Bir eksiğimiz var demiş. O sersem kimse gidip uyandırın. Ağam unuttun mu? En küçük kardeşimizi akşam evlendirdik ya, o yüzden gecikti herhalde. Biraz sonra gelir. Evlendi diye hanım evladı gibi yatması gerekmez ya, bu sabah erkenden topluca işe çıkacağımızı bilmiyor mu? Kardeşleri pek keyfine dokunmak istememişler ama ağabeylerinden çekindikleri için varıp kapısını tıklatmışlar. Ses seda yok. Bir daha, bir daha, bir de ne görseler iyi. Kardeşleri caz çavlak yerde baygın yatıyor. Gelinden de eser yok. Acaba öldü mü? Bakmışlar nefes alıyor. Onu orada bırakıp bir hekim aramaya çıkmışlar. Sağa bakmışlar, sola bakmışlar. Tam konağın önünden aksakallı, başı sivri külahlı bir hekim geçmiyor mu? Aman seni bize Allah gönderdi diye onu alıp içeri götürmüşler. Hekim baygın haramiyi bir iyice muayene etmiş. Bunu kan tutmuş demiş. Belli ki çok kimsenin kanını akıtmış. Hamama kaldırmalıyız hemen. Orada kan almalıyım kendisinden. Haramiler derhal kardeşlerini hamama götürmüşler. Hekim, siz dışarıda bekleyin demiş. Haramiyi göbek taşına uzatmış. Bakmış harami kıpırdanıyor, uyandı, uyanacak. Hemen hekim çantasından çıkardığı bir şişe şarabı ağzını açarak içirtmiş. Harami yeniden kendisinden geçmiş. Çizik çizik çizmiş usturayla sırtını, bardaklara doldurmuş kanını. Dışarı çıkmış orada bekleyen aydutlara. Kardeşiniz iyi demiş, yeterince kan aldım. Birazdan gelir kendine, gidip başına bekleyin. Haramiler soyunup girmişler hamama, dizilip beklemeye başlamışlar kardeşlerinin başında. Onlar hamam bekçiliği yapa dursun, hekim kılığındaki Keloğlan haramilerin giysilerini toplamış, hamamın önünde bekleyen atlardan birine yüklemiş. Kendisi de bir başka ata binmiş, geriye kalan 38 atı da önüne katmış, sürmüş gitmiş, dağ taş dere tepe aşmış, köyüne ulaşmış. Haramiler küçük kardeşleri ayılınca hamamın soyunağına çıkmışlar. Elbiselerinin yerinde yerler esiyor. Hamamın kapısından başlarını uzatıp bakmışlar ne görsünler? Atları da kayıplara karışmamış mı? Atsız giysisiz kalan haydutlar Adem Baba kıyafetiyle evlerine dönmek zorunda kalmışlar. Mahalle halkına rezil olmuşlar. Utançlarından o şehirden başka şehire göç etmişler. Günlerce, aylarca, yıllarca aksakallı bir hekim aramışlar ama bulamamışlar. Her biri bir yere gidip aramış, gene hevesleri kursaklarında kalmış. Karun kadar zengin oldukları halde gene de mutlu olamamışlar. Bir yoksul Keloğlan onları rezil etmiş. Günler, aylar, yıllar geçip gitmiş. Onlar erememiş muratlarına. Hak ne muradı varsa nasip etsin doğru yolda yürüyen kullarına.